Hayırlı akşamlar Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri. Genç Zamanlı programına hoş geldiniz. Ben Deniz Salih Yüzgenç. Çok kıymetli, çok samimi, genç zamanından daha önceden dinlediğimiz, ağırladığımız bir dostumuzu bugün ağırlıyoruz. Sağdaki Enes Çetinkaya. Hoş geldin Enes.
Hoş bulduk Salih abicim.
İnşallah afiyettesin. Nasılsın?
İyiyiz, hamdolsun.
Takkeni yanında getirmişsin.
Takkemi yanında getirdim.
Hoş geldin.
Hoş bulduk. Özlemişiz Türkiye'yi.
Türkiye'yi, genç zamanını.
Evet, genç zamanını, sizleri.
Şimdi tabii böyle bir giriş yaptık. Sağdaki Enes Çetinkaya, kıymetli dinleyenler, Malezya'daydı. 2,5 ay kadar orada kaldı. Hem eğitim hem böyle bir gezi, evet, seyahat ağırlıklı. Ama daha çok İngilizce üzerine, evet, eğitim üzerine, dil üzerine bir program dahilinde Malezya'da bulundu. Bugün Türkiye'ye geldi. Bu sabah geldi.
Bu sabah indim, evet.
Gelir gelmez de dedik ki gel radyoya hemen. Kendisini ağırlamaktan dolayı şu an çok mutluyuz ve biraz Malezya'ya konuşacağız. Neler gördü, neler yaptı, hangi amaçla gitti diye soracağız. Zaten radyomuzda daha önce ağırladık kendisini başka meseleler üzerine. Şimdi yine böyle güzel ve güncel bir mesele üzerine ağırlayacağız ve şunu soracağız aslında. Oraya niye gitti? Oraya gitmek nasıl bir amaç doğrultusunda olan bir şey? Yani neden Malezya'ya soracağız? Dil, evet, öğrenmek için niye Malezya? Yani niye Londra değil mesela? Bu da aslında bir soru işareti. Ve gitmek isteyen arkadaşlar, öğrenci arkadaşlar, özellikle üniversite öğrencileri bu programa nasıl katılabilirler? Bu da önemli bir soru. Bunların, evet, hepsini Sağdaki Enes Çetinkaya soracağız. Kendisinden hemen böyle giriş kısmı olarak başlamış, evet, olalım. Yolculuğu anlatmaya başlayabilirsin.
Şimdi
sabah kalktım, valizimi hazırladım.
Aynen. Şimdi ben ilk başta nasıl gittiğimi anlatayım. Tamam. Hemen bir bilgilendirme olsun. Mental Danışmanlık İstanbul'da merkezi, İbn Haldun Üniversitesi ve Malezya'da bir vakıf olan El Buhari Foundation'ın ortaklaşa düzenlediği bir program bu. Her yaz bunu yapmaya çalışıyorlar. Sanırım benim katıldığım üçüncüsüydü. TALK 2017 diye. Başvuruyorsunuz. Bu arada yaş aralığı çok geniş. O çok güzel. Yani liseden 30 yaşına kadar gençler buna başvurabiliyor. Hem bay hem bayan. Başvuruyorsunuz. İşte sizi bir değerlendirmeye alıyorlar. CV'lerinize bakıyorlar. Ondan sonra bir İngilizce sınavı yapıyorlar. Online bir şekilde. Daha sonra mülakatı alıyorlar ve belirleniyor. Bizim bu sefer 14 bin küsür başvuru olmuştu. Hmm. 460 kişilik toplam programda. Programın güzel bir tarafı, 460'ın 200'ü yabancıydı Salih abi. İşte Mısır'dan, Cezayir'den, Tunus'tan, Bosna'dan, ondan sonra Çin'den, Türk Cumhuriyetlerinden öğrenciler vardı. Malezya'nın kuzeyinde bulunan Kedah eyaletinde Alor Setar diye bir şehir var.
Alor Setar.
Alor Setar. Alor Setar diye yazılıyor, hmm, ama Malaylar Alusta diyor. Ben de oradan biraz artık ağzım alıştı. Alusta diyorum. İşte Malezya'nın kuzeyinde bir şehir burası. Kedah eyaletine bağlı. Orada El Buhari Üniversitesi var. Bu El Buhari Foundation'ın. Kendisi Malezya'nın zenginlerinden bir adam zaten El Buhari. Öyle bir güzel bir vakıf üniversitesi yapmış. Üniversite muazzam bir yer. Müthiş mimarisi var. Çok güzel bir camisi var. Zaten Malezya ikliminden dolayı çok güzel bir bitki örtüsü var. Yani bu şekilde bu Mental ve İbn Haldun'un programına başvurdum. Kendileri burs da sağlıyorlar. Genelde 2 veya 3 ay sürüyor programlar. Hı hı. İngilizce kursu, hafta, evet, içi günlerinde İngilizce kursu, hafta sonunda size serbest vakit bırakıyorlar. Malezya zaten küçük bir ülke, yüz ölçümü bizimkinden oldukça küçük. O yüzden ulaşımda herhangi bir problem yaşamıyorsunuz. Dolayısıyla hem İngilizcenizi geliştirmiş hem de güzel bir Asya ülkesini gezmiş oluyorsunuz.
Eyvallah. Peki bu programa dahil olmak için sen nasıl bir yol izledin? Nasıl dahil oldun programa? Biraz da bundan bahsedelim.
Programa dahil olmak
için sosyal medyada mı gördün?
Sosyal medyadan ziyade ben bu mental danışmanlığın mental danışmanlıkta benim CV'm vardı. Bir süredir takip ediyordum zaten. İşte onlar mesajlar atıyorlar sürekli. Mesela bir işte ben inşaat mühendisiyim biliyorsunuz. İnşaat mühendisiyle alakalı bir pozisyon açığı olduğunda bunlar kendilerine üye olan, CV'leri bulunan insanlara bu şekilde bilgilendirme mesajı atıyorlar. Bir gün işte mailimde gördüm. TALK 2017 yaz bursu, yaz dil bursu diye. Aslında bayağı uzun süredir benim içimde bir ukdeydi. Yani İngilizcemi bir türlü yeterince geliştirememiştim. O sırada da çalışıyordum. Hala biliyorsun programlarda yapmıştık burada.
Yoğun da çalışıyordun.
Aynen, bayağı yoğun çalışıyordum. Programı görür görmez zaten bayağı çocukluğumdan beri Malezya'yı bilirim. Daha önce babam falan da gitmişti. Oldukça beğeniyorlar, seviyorlar. Böyle bir doğaya olan düşkünlüğüm de açıkçası beni böyle Malezya'ya çok ilgili hale getirmişti. Ondan sonra bir karar vereyim dedim. Dedim daha yaşım genç. Yani herhalde işi bırakıp gidersem hem ileride böyle bir gezme fırsatım olmayabilir, hem dilimi yani bu şekilde bu yoğun tempoyla çalışırken dil geliştirmek gerçekten çok zor olacaktı benim için.
Eyvallah.
Ben de işi bıraktım ve bu programa başvurmuştum. Zaten programda kabul almamın aslında en çok faydasını şeyde gördüm. Adamlar daha önce yurt dışı tecrüben var mı? Daha önce herhangi bir yurt dışı projesine katıldın mı diye soruyorlar. Ben de bizim gençle hani TİKA ile projeler yaptığımızı, yurt dışına gittiğimizi falan anlattım. Aslında onu bayağı etkilemişti. Bizi interview yapan adamların.
Yani Uluslararası Genç Derneği ile daha önceden katıldığım programlar oradaki CV'ni, oradaki pozisyonu
tabii
etkiledi.
Zaten evet, referansım oydu benim. Hı-hı. Hani benim CV'mde de öne çıkan şeyler, doneler onlardı yani.
Eyvallah. İngilizcen şu an hangi seviyede?
İngilizcem şimdi bu yıl farklı bir sistem yaptılar. IELTS sınavına yönelik çalıştırdılar. IELTS sınavı yani sizin yurt dışında master yapmanıza, doktora yapmanıza ya da yurt dışında işe girmenizi sağlayan bütün dünya için geçerli bir dil. Şöyle söyleyeyim, benim İngilizcem baya kötüydü. IELTS'in derecelendirmesi 9'dur. Benim seviyem 4,5 ila 5 arasında. 4 tane sınav oluyorsunuz. Reading okuma, listening dinleme, writing yazma, de speaking var.
Konuşma.
Konuşma. Hepsinin sınavlarına girdim geçen hafta.
Nasıl peki şu an? Son durum ne?
Ya son durum daha iyi. Özellikle speaking'im mecburen İngilizce konuşmak zorunda olduğum için yani başlangıca nazaran çok gelişti.
Malezyalıların yani tamamı İngilizce konuşuyor mu?
Malezyalıların tamamı konuşamıyor ama çok aşinalar. Hmm. Özellikle büyük şehirde yani merkezinde Kuala Lumpur'da hemen hemen herkes biliyor. Ama biz vaktimizin büyük çoğunluğunu üniversite El Buhari Üniversitesi'nde geçirdiğimiz için El Buhari Üniversitesi'nde de hocalar çok iyi. Amerika'dan, Avustralya'dan, İngiltere'den hocalar var. Derslerde sürekli İngilizce anlatıyorlar.
Ve bu program ücretsizdi değil mi her şeyle?
Evet, ücretsizdi.
Çok güzel.
Tabii %50, %75 ve %100 burslu. 3 kategori vardı.
Sen %100
Ben %100 çıktı Allah'a şükür.
Güzel olmuş.
Allah çok güzel oldu gerçekten.
Bir daha gider misin Malezya'ya peki?
Kesinlikle giderim. Ya inanılmaz bir buruklukla döndüm abi. Bir kere insanı çok şey ya. Özellikle Türkiyelilere, Türklere inanılmaz böyle düşkünler. Çok yardımcı olmak
Malezyalılar
istiyorlar. Evet.
Türkleri ve Türkleri hasreten özellikle mi seviyorlar, yoksa genel anlamda böyle bir Müslüman coğrafyalara karşı ilgilerim var? Çünkü mesela Korelileri biliyorsun, Güney Koreliler. Evet. Hani aynı dini paylaşmıyoruz onlarla aslında. Onlar Müslüman değiller ama büyük çoğunluğu olarak söylüyorum. Ama Türkleri çok seviyorlar. Yani Türklere karşı bir ilgi mi, yoksa hani Müslüman coğrafyalara karşı bir ilgi mi daha çok?
Türklere karşı bir ilgi diye düşünüyorum.
Ekstradan. Yani.
Ekstradan.
Tabii Müslümanları tabii. Da ya severler yani, bunu da kastetmiyorum. Evet. Yanlış anlaşılabilir şu an.
Abi illa ki öyle yani, Müslümanları seviyorlar ama yani ecdat Osmanlı çok ilginç varmış. Yani ya senin ne işin var Malezya'da diye düşünüyorum. Evet. Endonezya'da.
Var mı eser orada?
Var abi, oralara ordu göndermişler. Böyle Malezya ile ilgili zamanında kolaçan etmişler yani, kollamışlar Malezya'yı sömürgelere karşı, Endonezya aynı şekilde. O yüzden adamlar yani böyle bir bize muhabbet besliyorlar. Mesela çoğu yerde ulaşımımı ücretsiz hale getirdi bu. Çünkü adam diyor ki nerelisin? Türkiye'denim. Ya gel ben seni bırakayım.
Para almam mı diyor?
Para almam diyor. Ondan sonra şeyde bir anımı anlatayım. Penang Island diye bir yer var. Ülkenin ortasına geliyor. Bu Penang şehrinden şeye biniyorsun, vapura biniyorsun abi, adaya gidiyorsun. Ada çok tarihi, böyle Chinatown'lar var, Çin tapınakları var, Budist tapınakları, Hindu tapınakları falan var. Hepsi çok tarihi, böyle çok güzel. Orada çok güzel sahili olan Batı Ferrugni Beach diye bir yer vardı, oraya gittik. Bayağı yorulmuştuk. Dönüşte otobüs bekliyoruz. Hani biraz da artık programın sonuna doğru yaklaştığımız için paramız da azalmaya başladı. Hani otobüs bekliyoruz. Bir tane çift otobüs durağının orada durdu. İşte biz tabii farklı görünümlü olduğumuz için sordu, işte nerelisiniz? Ondan sonra nerelisiniz, ne yapıyorsunuz? İngilizceleri de çok kötüydü ama bir şekilde anlaşmayı başardık. Ya dedi ki ben sizi şehir merkezine bırakayım. Yani neredeyse 20 kilometre ve orada da işleri yoktu.
Evet. Sonra?
Daha sonra bizi bıraktılar. Sonra birbirimizin telefon numarasını aldık. Yani bu tür muhabbetlerle çok karşı karşıya kalıyorsunuz.
Eyvallah. Şimdi oradan o zaman arkadaşların var senin?
Tabii, bir sürü Malay arkadaşım var.
Malay diyoruz değil mi, Malezyalılara?
Evet, Malay diyoruz. Biz, hani bizim Türkler gibi.
Eyvallah.
O şekilde.
Peki şimdi seninle beraber Hasret Ali Genç vardı bizim.
Evet.
O da döndü mü?
Hasret'in sanırım bir 3 günü daha var. 29'unda dönecek diye hatırlıyorum abi.
Niye o senden sonra?
Şimdi şöyle, 460 kişi var ya.
Evet.
Türk Hava Yolları sağ olsun o ayarlıyor. Hepsini birlikte tam şeyde hepsini bir seferde getirmek zor oluyormuş. Hı-hı. O yüzden bir de zaten farklı tarihlerde gitmiştik abi. Mesela ben 30'unda gitmiştim. Hasret ikisi ya da üçündeydi. Yani part part 50 kişi gönderiyorlar. O yüzden o farklı tarihte gelecek.
Senden fazla mı kaldı o zaman?
Yok. Yani hemen hemen aynı kalmış olacağız. Ben önce gelmiştim. Hayır, önce dönüyorum. Ha. Hasret daha sonra geldi. 2-3 gün daha sonra gelecek inşallah.
450 kişi gitti yani.
450 kişi gitti.
Süper rakam ya. Yani.
Çok güzel rakam ha.
Bir de siz hani gidenlerden sadece bir kısmısınız. Sürekli gidip gelmeler devam ediyor bildiğim kadarıyla. Yani bu işte El Buhari'nin Foundation, Buhari Foundation'ın çalışmaları üzerine Türkiye'den gelen bir 450 değil, daha fazla öğrenci de var değil mi? Dönem dönem gitmeye devam ediyorlar yani.
Aslında evet, toplamda 1200'e ulaşmış oraya götürdükleri öğrenci sayısı. Fakat şöyle, aslında El Buhari Üniversitesi şu anda aktif değil. Yani eğitim hayata devam etmiyor. Anladığım kadarıyla şu anda oranın yönetimini Türkiye'li yöneticilere verilecek. Anladığım kadarıyla, gördüğüm kadarıyla bu. Üniversite çok güzel ve inşallah eğer bizim hocalarımız da, bizim yöneticilerimiz de, çünkü rektörü falan Türk bir hocamız El Buhari Üniversitesi'nin. Zaten burada İbn Haldun, Recep Şentürk hocaydı herhalde. İbn Haldun'la böyle kardeş okul gibi bir şey olmuşlar şu anda. Hocaların kendi aralarında paslaşıyorlar, programlarını falan kendi aralarında paslaşıyorlar. Şeyde geçen İbn Haldun'un broşüründe gördüm zaten. İşte Malezya'da eğitim şansı falan. Güzel. El Buhari'nin şeyini, üniversitesinin şeyini koymuşlar.
Şey bir de hoşuma gitti yani şu ifaden. Daha önceden yurt dışına çıkmış olmam. TİKA'yla, Gençlik Spor Bakanlığı'yla, yani Uluslararası Genç Derneği'nin projeleri vesilesiyle. Senin bir dünya ufkun, yani çeperi genişletmiş oldun.
Evet.
Yani Afrika, Balkanlar da galiba
gitmiştim.
Afrika, Balkanlar, Asya.
Asya.
Çeper genişliyor.
Evet.
Sırada belki işte Avrupa, artık Amerika hatta.
Evet.
Fethetmeye devam ediyorsun. Peki bu seferlerin ortak noktası senin için nedir yani, odak noktası? Hani şu an eğitim için gittin, Afrika'ya yardımlaşma için gittin. Balkanlar'la işte imar projesi vardı. İmar ve ihya projesinden inşaat yaptık, okul boyadık falan vesaire, ama ortak noktası senin için gezmek, görmek, eğlenmek mi? Yoksa daha başka bir şey mi?
Abi aslında ben şöyle bir gittiğim ülkelere baktığımda hep İslam coğrafyası. Şimdiye kadar.
Güzel.
Gittiğim ülkeler hep İslam coğrafyası nasip olmuş. Değilim. Açıkçası bana daha çok huzur veriyor. Ben bir Avrupa'da bu kadar rahat olamazdım ya.
Ya tabii onu da bilmiyoruz ama hani belki Avrupa'ya gitsek de farklı bir şey hissedeceğiz orada da.
Evet.
Şimdi geçen yine biz bir arkadaşla görüşüyorduk, konuşuyorduk. Aynısını konuştuk onunla. O işte Amerika'ya gitmiş, İngiltere'ye gitmiş vesaire. Hep bir görme ve gezme maksadıyla geziler, seyahatler yapmış. İşte gittiği yerlerde alışveriş yapmış, fotoğraflar çekmiş. Hani iyi otellerde kalmış, dinlenmiş, istediği yemekleri yemiş. Biz de hani kendi gördüğümüz yerlerden bahsediyoruz falan. Bizim de tabii ki imkanlarımız hep güzeldi ama bizim gitme maksadımız o, yani işte Afrika'ya gittiğin zaman ya da Balkanlara gittiğin zaman çok iyi bir ülkede kalayım. çok iyi bir otelde dinleneyim, istirahat edeyim, tatil yapayım, havuza gireyim, denize gireyim.
Evet.
Maksada değildi. Sen mesela Afrika'da hangi ülkeye gittin?
Mali'ye gittim abi.
Mali'de deniz var mıydı? Denize kıyısı var mı okyanusa?
Denize kıyısı yok.
Bak mesela okyanusa kıyısı yok.
Evet.
Ben Kamerun'a gitmiştim mesela. Kamerun'un okyanusa kıyısı var. Ama ben orada denizi görmedim mesela.
Evet.
Ya da safari yapmadım. Çünkü o niyetle gitmedik. Ha gitmişken, vakit bulmuşken onları yapmak çok güzel şeyler ama niyet o değil. Hakikaten de bu mazlum coğrafyalar üzerine bir yoğunlaşma var bizde. Ya bu, ben bu ilgi ve alakayı çok önemsiyorum. Çok doğru buluyorum. Şu an Türkiye'deki gençlik dünyadan habersiz yetişmiyor, büyümüyor. Devletin buraya ayırdığı ciddi bir fon var.
Evet.
Hükümetin, devletin, ben bunu çok takdir ediyorum. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, TİKA özellikle şu an el attı bu duruma ve yüzlerce öğrenci gitti. Yani en sonki projeden haber
dersin. Evet, görüyorum şeyde, sosyal medyada.
Yani kaç, yani 200'den fazla öğrenci.
Evet.
Afrika, Orta Doğu, Balkanlar ve devlet bunları karşılıyor. Devlet konaklıyor, biletlerini alıyor. Öğrenciler de istediği şu: ülkemizi temsil edin, Türkiye'yi temsil edin. 10 gün, 15 gün gidin, kalın orada, ufkunuzu genişletin, görün, tanıyın. Türkiye'ye evet, bir de oradan bakın. Ya bu müthiş bir şey ya. Yani müthiş bir şey. Eskiden burada programımızı dinleyen böyle büyükler varsa hakikaten, yani 35-40 yaş üzeri belki, yani 30 yaş üzeri bile hatta buna şahittir. Söylesin ya, desin ki bizim zamanımızda bunlar var mıydı? Yoktur onların zamanında. Kim ya, böyle bir şey var mıydı abicim?
Yoktu abi.
Böyle bir şey yoktu yani. Şu an elimizdeki imkan müthiş bir imkan. Sen bak Afrika'yı gördün. Hı-hı. Balkanları gördün. Malezya'yı gördün. Hangisine para verdin?
Abi hiçbirine vermedim.
Yani aslında para da verebilirsin yani. Sen de maddi durumu değilsin yani Enes. Ama şimdi sen diyorsun ki para vermedim. Niye vermedin? Öğrenciydin. İnşaat mühendisliği çalışıyordun ama öğrenciliğin devam ediyordu senin sonuçta.
Evet.
Öğrenciliğin devam ediyorken devlet sana güzel bir imkanla geliyor. Diyor ki Enes, diyor, sen hani böyle bir meraklıysan, ilgin varsa, Türkiye'yi temsil edebileceksen git. Hı. Gör, buraya gel, taşı. Gel burada radyo programına çık mesela.
Evet.
Buraya taşı mevzuyu. Hı. Ve sen mevzuyu şu an buraya taşıdın ve biz bu yüzden çok memnunuz, çok mutluyuz. Hı. Hakikaten. Giden arkadaşları biz olabildiğince burada ağırlamaya çalışıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerine. Sen de beraber hatta Hakan'ı ayarlamıştık.
Evet,
biliyor musun?
Evet, evet.
Mesela o kendi üniversite okumak için bir çılgın.
Evet,
20-25 tane ülkeyi işte
Asya'da
gezdi. 1500 lirayla gezmişti mesela. Onu anlatmıştı burada.
Evet, evet.
Asya'yı görmüştü. Bu ilgi uyandıran bir şey. Ben de buradan dinleyici kardeşlerimize, arkadaşlarımıza diyorum ki dünyaya dair bir ufkunuz varsa, dünyayı görmek istiyorsanız arkadaşlar, bu çok zor değil. Hatta çok açık bir ifade kullanayım. Bu kolay. Şu an yurt dışına çıkmak kolay. Zor olan kapının eşiğinden dışarı adım atmak.
Evet.
Adem Özkes öyle diyor. Yolculukta en büyük engel kapının eşiğidir diyor. Hakikaten de öyle. Yani kapının eşiğini geçtikten sonrası kolay. Kapının eşiğini yapabilir miyim? Nasıl yaparım? İşte ben ama oraya nasıl başvuracağım? Acaba beni alırlar mı? Ama İngilizce bilmiyorum. Ama şunu bilmiyorum. Ya arkadaşlar, yani birçok şey bilmiyoruz zaten. Yani Malezya dünyanın yemek kültürü olarak Türkiye ile en farklı olduğu ülkelerden biridir.
Bir tanesi, doğru.
Çok farklı bir yemek kültürleri var. Yemekleri farklı, yağları farklı, içme sularının şeyleri farklı, tarzları falan vesaire. Bu adam 2,5 aydır orada. Şimdi yemekleri de belki konuşuruz seninle ama.
Olur ha.
Ama sonuçta orada bak zevkini aldın oradan. Ve bana gelip de abi Malezya'da işte gezilecek yer yok, Malezya'nın işte iklimini beğenmedim demiyorsun. Bana diyorsun ki insandan bahsediyorsun. Ben şu an ona dikkat ediyorum.
Hı hı.
İnsan tipinden bahsediyorsun, kardeşlikten bahsediyorsun. Biz bunun için gidelim zaten. Ya biz bunun için yaşayalım abicim. Yani neden bir turizm, neden bir turist havası bizim egemen anlayışımız olsun? Öyle değil mi?
Evet.
Ve bu yüzden diyorum ki arkadaşlar, gitmek isteyen, sefere çıkmak isteyen, yolculukta olmak isteyen varsa biraz gözlerini açsın. Biraz uyanık olsun. Takip etsin.
Kesinlikle.
Bir sürü proje var bakın. Uluslararası Genç Derneği, Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı, İHA, Türkiye Diyanet Vakfı, Kızılay, Yeryüzü Doktorları, yani sayarım. Burada 20 tane daha vakıf, sivil toplum kuruluşu sayarım. Reklam da olsun. Çünkü güzel iş yapıyorlar. Allah
tabii
razı
abi
olsun hepsinden. Ve bu kurumlar şu an işte Kurban Bayramı olsun vesaire. Ne yapıyor mesela? Üniversiteli arkadaşları oraları gönderiyor. Ama bakın, bir başvuru gibi falan değil bu. Hani İHA'ya başvur git, Hüdayi Vakfı'na başvur git değil. Bakıyor sana, diyor ki dil var mı? Fotoğraf çekmeyi biliyor musun? İlgin var mı?
Tabii.
Proje var. Projeye başvuruyorsun. Kabul görürsen gidiyorsun programa. Yani ama tabii biz de mesela şimdi mesela 40 kişi gitti TİKA projesiyle. Bizim Uluslararası Genç Derneği'nin bağlı olduğu TİKA projesiyle beraber yurt dışına. 40 kişi giderken o projeye belki de 300-400 kişi başvurdu.
Evet.
Seçmeyle gidiyor tabii ki. Ama seçilirken de şuna bakıyorsun. Daha önce giden adamı göndermeme gayret ediyorsun. Başka adamlar da görsün diye. Ülkemizi iyi temsil etsin diyorsun. hal ve hareketlerine, tavırlarına bakıyorsun. Bunlar önemli kriterler. Yani artık hani hanım kardeşleri için de farklı kapılar açıldı yurt dışı için. Biz zaten bu Malezya programı bayanların da içerisinde olduğu bir proje.
Yarı yarıya.
Bu yüzden benim hani buradan gördüğüm bir sürü arkadaş ağırladım burada. Hakikaten yurt dışına giden çok adam ağırladım. Yani Patani'ye giden arkadaşları ağırladık. Myanmar'a giden arkadaşları ağırladık. İşte Asya ülkeleri, Afrika, Balkanlar. Lütfü abiyle Amerika'ya konuştuk. Amerika'ya gitmişti Lütfü abi. O projeyle gitmedi tabii ki. Kendi gitti ama Lütfü Arslan abimizle. Yani yurt dışında gitmeyle alakalı gördüm. Engel hakikaten kapının eşiği Adem Üsküşen'in dediği gibi. Hı. Ya gitmek lazım. Gençken özellikle gitmek lazım. Gençken yapmak lazım. Umre'ye nasıl gençken gitmek lazım diyorsak eğer.
Evet.
Yurt dışı da öyle. Sefer, bereket. Sefer insanı genişleten, büyüten bir şey. Sen artık Malezya'ya dair bir fikrin olan bir insansın.
Tabii abi.
Bu müthiş bir şey abi. Benim ülkemde insanlar tanıyorlar artık. Dünyayı tanımaya başlıyorlar. Evet. Ülkemizin gençleri dünyadan habersiz değil.
Kesinlikle.
Ne kadar güzel bir şey ya, öyle değil mi?
Şimdi bir daha bir mesela şunu söylemek istiyorum. Allah razı olsun dedin ya. İşte İHA, Yeryüzü Doktorları, Kızılay, İbn Haldun, Mental, El-Buhari. Ben şu dil kursunu, 2 aylık dil kursunu kendim gidip orada öğrenmek istesem en az bir 5.000-6.000 dolar gözden çıkartmam lazım. Çarp 3.5'la yani 20.000 liraya yakın bir para ediyor abi. Ve birçok kişi olmak üzere %100 bursu götürüyor adamlar. Bu adamların istediği şuydu. Bakın gidin 2.5 ay hem yurt dışı görün hem de şu İngilizcenizi biraz düzeltin. Şimdi bize bu kadar emek verilmişken abi kalacak yerlerimiz olsun. Üniversite güzel. Uçak Türk Hava Yolları'nı kullanıyoruz. Oldukça lüks. Ondan sonra yemekler sırf bizim için Türk aşçı götürdüler abi bu sefer biliyor musun? Yani Malay kültürü gerçekten çok farklı. Yani sırf çocuklar yemek yiyebilsin diye buradan Türk aşçı götürmüşler. Kimse yapmaz bunu.
Yani şey diyorsun değil mi? Ya bana bu kadar değer veriliyor ve karşılığında bir şey yapmalıymışsın.
Tabii abi. Yani ben o yüzden hiçbir derste devamsızlık yapmadım. Yani.
Eyvallah maşallah.
Ya bütün derslere katılmadım. Gerçekten yapmadım. Birkaç uyuyakaldığım oluyordu.
Şimdi bak birkaç uyuyakaldım sonra işte hasta oldum.
Şimdi bu jet lag diye bir şey var.
Jet lag ha.
5 saat.
Jet lag mı değil mi?
Jet lag ha.
Jet lag.
5 saat ilk haftalarda biraz derslere geç kaldım ama onun haricinde yapmadım çünkü abi.
Saat yani, farkı ne kadar?
5 saat.
5 saat.
5 yani, saat erken gidiyor Malezya bizde.
Öyle mi? Evet. Yani şu an mesela atıyorum. Şu an, mesela yani şu an saat 10 mesela
8.40
Türkiye'de.
Mesela şu anda evet. Mesela diyelim ki saat şimdi bizde 3.40 abi.
Ha.
Orada 8.40 oluyor. Yani 5 saat. 5 saat drink atıyor.
Saat şu an 5 mesela o zaman orada. Oraya göre. Şu an saat 10 çünkü 10-10.30
evet.
Desek.
Evet. Aynen öyle.
Eyvallah.
O şekilde abi. Mesela Malezya'nın şeyi de çok hoşuma gitti. Böyle İslami yaşantısı. Ondan bahsetmek istiyorum. Böyle namaza bir ayrı bir değer veriyorlar.
Evet.
Tamam mı? Namaza camiye gelmeden önce böyle süsleniyorlar. Güzel takkelerini takıyorlar. Kıyafetlerini giyiyorlar. Kokular sürünüyorlar. Ve namazı böyle tane tane yavaş yavaş kılıyorlar. Açıkçası ben ne bileyim burada yavaş kıldıran camilerde biraz sıkılıyordum. Tamam mı? Ama böyle Malezya'da durdukça durasım geldi. O kadar güzel kıldırıyorlar ki bir de belki bunun sebebi gönüllü imamlar var orada. Ondan olabilir. Adamlar bu işi Allah rızası için yapıyorlar. Bu işi severek yapıyorlar. Böyle bayramlarda ayrı bir heyecanları var. Cuma günü özellikle. Özellikle benim bulunduğum eyalet Cuma günü tatildi. Kısmi bir yönetimi biraz daha böyle İslami ağırlıklı. Cuma günü tatildi mesela. Cuma cumartesi tatildi. Pazar günü başlıyordu hafta. Böyle eyaletlerine göre değişiyor. Halkı kendisi karar verebiliyor eyaletlerin.
Çok güzel.
Öyle bir güzel özelliği vardı.
Böyle devam etti diyorsun.
Aynen.
İstiyorsan şimdi kısa bir ara verelim.
Tamam.
Kısa bir aranın ardından tekrar soruları sana yöneltelim. Sen de biraz daha düşün.
Tamam olur.
Neler var diye. Erkam Radyo'da bugün Sadık Enes Çetinkaya'yı ağırlıyoruz. Genç Zamanlı programındayız. Malezya'yı konuşuyoruz kendisine. Malezya'ya gitmişti. Bu programın detaylarını konuşuyoruz. Kısa bir ara vereceğiz şimdi. Aranın ardından tekrar beraberiz. Erkam Radyo'da Genç Zamanlı programına devam ediyoruz. Ben Deniz Salih Yüzgenç. Sadık Enes Çetinkaya'yı bugün ağırlıyoruz. Kendisiyle Malezya'yı, kendisinin Malezya seferini konuşacağız. Gördüklerini, ettiklerini almaya devam ediyor. İlk bölümde neden gittiğini biraz konuştuk. Nasıl gittiğini konuştuk, ne amaçla gittiğini konuştuk. Şimdi de birazcık Neden geldiğini konuşalım. Türkiye'ye neden geldin?
Gelmez olaydım.
Gelmez olaydım.
Program bitti, sonlandı. Sınavlarımız olduk. O yüzden geldik ama gerçekten böyle içimde hala bir burukluk var. Ben inanılmaz sevdim. Özellikle ben böyle doğayı, kamp yapmayı, doğayla vakit geçirmeyi çok seven bir insanım.
Malezya bu balık işin... tuttun mu orada? Balık tuttun
orada
mu?
Balık tuttum abi.
Ya sen tam balıkçısın ya.
Orada şimdi aslında bu dönem tam muson yağışları dönemi. Belki coğrafyadan, liseden hatırlarsınız abi. Her gün belli saatlerde inanılmaz yağmur yağıyor. O yüzden akarsuları böyle sürekli dolu dolu. Bizim okulun yanından bir tane dere geçiyor. Arada çocukları görüyordum. Oltayla balık tutmaya geliyorlardı. Bir gün ben de istedim. Bu snake fish diye bir balıkları var. Yılan balığına benziyor. Bir tane ondan tuttum.
Güzel mi, lezzeti falan yedin mi?
Ben yemedim. Açıkçası hep şeyde, Malezya'da ben deniz balığı tercih ettim. O çocuklar da şey yapıyorlarmış abi. Restoranlara satıyorlarmış tutarlarsa. Onlar kendileri de yemiyorlar. Öyle bir gün ders çıkışında onlarla vakit geçirmiştim. Arada ama yine büyük bir nehir var. Kedah Nehri diyorlar. Ona izlemeye gidiyordum balık tutanları. Ben de biliyorsun böyle bir hobi var bende balıkçılıkla alakalı.
Bir yani... de inşaat mühendisi olduğun için bir taraftan hani izlemek, inşaat izlemek nedir? Tabii ülkemizin gelinini de oraya götürmek.
Tabii. yani doğal güzellik olarak hakikaten bir cennet Malezya. Langkawi Adası var, çok turistik. Penang Adası var. Böyle inanılmaz şelaleleri var. Her yer yemyeşil abi.
Singapur'a geçtiniz mi?
Singapur'a geçemedik. Aslında program dahilinde yurt dışına geçişler zaten çok yoğundu abi. Zor olurdu yani. Singapur'a geçmedik. Tayland çok yakınımızdaydı. Oraya geçmedik. Endonezya yine çok yakındı. Geçmedik ama böyle turistik olarak gidilirse kesinlikle birbirine çok yakın yerler ve çok uygun uçak biletleri var.
Onlarla bize istiyor mu Malezya?
Yok. 3 aya kadar istemiyor.
Çok güzel.
Tayland 1 aya kadar istemiyor. Endonezya yine aynı şekilde istemiyor.
Malezya'ya gidecek olsak kalacak yer bulabilir miyiz kendimize ucuz?
Tabii. Yani hosteller var. Hem Malaylara hem oradaki yabancılara ait. Dahası yani ben açıkçası mesela Kuala Lumpur'da bizim bir aile dostumuz vardı. Orada Şahpudra Üniversitesi'nde profesör bir hocanın evinde kaldım. Yani çok misafirperverler. Ben açıkçası Kuala Lumpur'da abi orada kaldım. Kuala Lumpur Malezya'nın İstanbul'u gibi bir yer. Hakikaten böyle trafik var. O İstanbul stresini biraz mesela o yüzden ben Kuala Lumpur'a çok düşük puan vermiştim. Yani İstanbul'un stresi ben zaten dedim İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'un stresini görüyorsun Kuala Lumpur'da. Hakikaten ticaret merkezlerinden bir tanesi. Dünyadaki ticaret merkezlerinden bir tanesi. Ama özellikle ulaşım, kalma ucuz Malezya'da. Çünkü benzin fiyatları, yakıt fiyatları çok ucuz.
Araba fiyatları da ucuzdur.
Araba fiyatları hemen hemen yakın.
Öyle mi?
Açıkçası şöyle, kendilerine ait iki tane araba markası var. Proton, belki duymuşsunuzdur.
Türkiye'de vardı bir tane Proton.
Bir de Perado Alza diye bir markaları var. O ikisinden devlet şeyi almıyor, vergi almıyor. O yüzden o arabalar ucuz. Ama ithal ettikleri arabalar hemen hemen ben şöyle bir kontrol ettim. Türkiye ile aynı, hatta bazıları daha pahalı.
Güzel, ilginç bir yöntem.
İlginç ama...
Nüfusu ne kadar Malezya'nın?
Yanlış hatırlamıyorsam 20 milyon olması lazım milyon. Toplam nüfusu. Evet.
Refah seviyesi yüksek mi?
Refah seviyesi...
Çünkü mesela Endonezya diyorsun, Tayland diyorsun. Oralar evet. Hakikaten...
Oralara nazaran daha yüksek.
Refah seviyesi düşük yerler. Evet.
Malezya'nın daha yüksek. Özellikle Kuala Lumpur oldukça böyle hakikaten lüks gözüküyor. Petrol kaynakları var. Onu satıyorlar. Ondan geçimlerini sağlıyorlar. Yine oldukça yoğun bir tarım arazileri var. Çok yoğun bir pirinç üretimleri var. Oradan muhtemelen geçimlerini sağlıyorlar. Ve işte ticaret merkezi bu. Petronas Twin Tower vardır. Meşhur ikiz kule.
Evet orada. Hatta şeyleri var. Ne diyorlar ona? Biblo mu? Şeyleri var.
Evet evet, anahtarlıklar, biblolar.
Görüyordum onları.
Evet.
Giden arkadaşların fix hediyeleri, anahtarlık oldu.
Ben var ya, almadım abi. Farklı
Allah
olabilmek için.
Teşekkür ederiz. Sen ne aldın Enes bana? Vardı mı hediyen?
Ben size...
Takke mi aldın yoksa?
Mango getirdim.
Mango?
Evet. Biliyorsun, sıcak iklimin meşhur meyvesidir.
Hiç görmedim. Arkadaşlar şimdi bizde şöyle bir durum var. Tabii bu bizim için bir nasip meselesidir. Güzel bir meseledir. İşte Afrika'ya ya da bu tip Asya ülkelerine giden arkadaşlar sağ olsunlar elleri hep dolu geliyorlar bize.
Hı.
Dostumuz, arkadaşımız şok olunca ellere dolu geliyorlar. Şimdi mesela 40 arkadaş Gençlik Spor Bakanlığı'nın programıyla gitti yurt dışına. Bir 40 arkadaş da TİKA ile beraber gitti. Yani Uluslararası Genç Derneği'nin projeleri kapsamında. 80 arkadaş yurt dışına gitti bu yaz, sadece 80 kişi. 80'in 50'si eli dolu geldi. 30'u görmedik onları. Onlarla gelince görüşeceğiz onlarla. 50'si dolu geldi. Bu arkadaşların da %90'ı ananasla mango getirmiş. Ananas.
Oh.
İnan Allah'a yani. Sağlık
o zaman abicim, ben aileme götüreyim onları.
Sen mangoyu ailene götür. Aa, bana farklı bir hediye ver.
Tamam, ben sana bir hediye ayarlayacağım inşallah.
Yani ananas gerçekten çok güzel bir meyve. Sulu böyle. Ki Afrika'nın ananası büyük de olurdu böyle. Sen de görmüşsündür Mali'de. Öyle hani Kamerun'un, Ghana'nın ananasları falan kocaman olur.
Karpuz
böyle.
Gibi doğrudur.
Karpuz gibi ve onu bir kesersin. Etli etli olur yani. yiyoruz yani bol bol şu an. Elhamdülillah.
Tamam,
teşekkür
ben,
ediyoruz arkadaşlar.
Eyvallah. Ben başka şekilde değerlendireyim. Bunlar tamam. Tayland mangosuydu ama yine
İnternete
sen
İnternete açık artırmaya koy. İyi fiyata gider o.
Tamam işte.
Fena fiyata gitmez yani. Bir 20 lira verirler ona herhalde. Mangoyu verirler mi? Daha mı fazla verirler?
Bilmiyorum abi ben.
Bir araştırmak lazım piyasaya.
Tamam. Oldukça uygun almıştım ama doğru diyorsun yani.
Türkiye tabii farklı. Şimdi
artık
Türkiye'de...
işsizim, bir de bir şekilde değerlendirmem
işsizsin
gerekiyor.
İşsizsin tabii.
Evet.
Sana bir iş çıkar şimdi programda. Gerçekten çıkar. Böyle güzel konuşan, yurt dışı tecrübesi olan.
Malezya için bir gezi düşünen dinleyicilerimiz varsa her türlü rehberliği yaparım. Karın tokluğuna.
Peki şimdi sen inşaat mühendisi olduğun için oradaki inşaatları incelemişsindir.
Evet.
Ben çok yüksek binalar gördüm fotoğraflarda.
Çok yüksek binalar var. Aslında çok yüksek binalar yapılmasının bir sebebi Malezya dünyada oturmuş topraklardan bir tanesi. Yani deprem riski neredeyse yok.
Malezya'da.
Malezya'da.
Endonezya'da var ama.
Endonezya'da
komşusu...
var. Ama Malezya'nın olduğu topraklar yani çok eski topraklar. Artık bu fayları oturmuş diyoruz biz ona. Deprem riski yok. Yüksek binalar yapmaktan çekinmiyorlar.
Denize kıyısı var ama.
Denize kıyısı var, evet.
Ama çok kısmetli
ama,
bir ülke yani.
Evet aslında. Yani tsunami riski falan da yok o yüzden. Deprem riski yok. Bir de adamlar özellikle inşaat işlerinde
iyiler.
İyiler. Herhalde bu biraz inşaatı Çinliler yoğun olarak yapıyor Malezya'da. Bu arada %30 nüfusu Çin. Çinli Malezya'nın.
Şöyle, Malezya'nın %30'u Çin'de mi? Çin'in %30'u Malezya.
Hayır.
Nasıl anlamadım.
Malezya nüfusunun %30'u Çinli abi.
Oo.
Ve şöyle söyleyeyim.
Çin olmuş orası.
Çinliler ikinci sınıf vatandaş şeyi görüyor. İkincisi muamelesi görüyor. Bu da Çinlileri inanılmaz çalışmaya itmiş. Yani Çinliler ülkeyi bayağı kalkındırıyor aslında. Hem ticari hususta hem çalışmak hususunda. Malezyalılar...
Tabii şimdi Çin çok hakikaten insan nüfusu yüksek bir ülke olduğu için inanılmaz da göç veriyor. Yani sadece dünyaya ithal ettiği şey bizim o gördüğümüz oyuncaklar falan filan değil. İnsan da ithal eden bir ülke yani Çin. Afrika'ya bile gitseniz şu an. Bizim öyleydi mesela, Kamerun'da bir yerde kaldık. Üst katımızda falan, alt katımızda.
Değil mi?
Çinliler vardı yani. İlginç.
İlginç abi. Yani dünyanın her yerine yayılmış durumdalar. Ben özellikle Malezya'da abi cami mimarisine bayıldım.
Güzel.
Ya. İnanır mısın ya, en küçük yaptıkları mescitte bile çok tatlı mimari desenler var.
Onların böyle kendilerine ait bir tarzları var değil mi böyle?
Evet.
İşte boncuklu, işlemeli falan
evet,
filan.
Abi bir de modern mimari ile İslam mimarisini birleştirmişler. Hmm. Biraz da böyle Asya mimarisi, Uzak Doğu mimarisini
evet.
Seziyorsun.
Şimdi Malezyalılar yani Malaylar tam çekik gözü değil.
Tam çekik gözü
aslında
değil.
Aslında biraz senin gibi Enes Erhan. Ortası bir yerde.
Evet abi, biraz böyle kavruk bir renkleri var. Hmm. Hafif esmerler. Çin, Japon ve Koreliler kadar gözleri çekik değil. Kendilerine geniş gözlü diyorlar.
Mesela orada Türkler tip olarak belli olurlar.
Belli oluyor yani.
Ama sen pek belli olmamışsın da tahminimce.
Bana abi Koreli misin falan diyorlardı.
Diyen oldu mu?
Evet. Bana böyle, bana pek inanmıyorlardı açıkçası Türk olduğuma. Ben de bazen onlarla eğleniyordum.
Çok güzel ya. Şimdi Yani böyle bir yurt dışına gidip gelmenin ya da yurt dışı olarak bağlamamak lazım aslında hakikaten. İnsanın bir yere gitmesi bir ferahlık. Lütfü Arslan abimizin Dert Çağrısı kitabında öyle der. Yani sefere çıkmayla alakalı bir kısım var mesela. Evet. Kendini bulmak istiyorsan sefere çık der mesela hakikaten. Yani bir arayıştaysa bir insanın sefere çıkması lazım. Bu sefer yani arda arda gelince de böyle kötü bir espri bağlamı yapmış oldum. Enes kusura bakma. Bu sefer yani çıkacağımız bu sefer yani. Kendi içimize oluyorsa eğer niyet olarak zaten bir keşfedişe vesile oluyor. Yani program başında söylemiştim. Yurt dışına gittim, yemekleri beğenmedim, havasını beğenmedim falanla uğraşmıyorsun. Ne diyorsun mesela? İzlemişsin bak bu çok önemli bir şey. Bir şehri, bir yeri mimarisinden tanırsın.
Evet.
İnşaatlarından tanırsın. Hakikaten yapısından. Çünkü mimari orayı yansıtır. Sen ne diyorsun mesela? İslam mimarisiyle modern mimariyi ve kendi Asya şeylerini buluşturmaya çalışmışlar.
Hı.
Ha benim kafamda bir şeyleri canlandırıyorsun ve tanıtıyorsun bana orayı. Desen ki işte abi işte Rus mimarisinin etkileri gözüküyor. Derim ki demek ki bunları Ruslar ya sömürmüşler ya etkilenmişler falan derim. Bunun gibi haberlerinden tanırsın. O ülkedeki haberlere bakarsın. Ülkede çıkan gazetelerin manşetlerine bakarsın. Televizyon programlarına, televizyon dizilerine bakarsın. Türk evet. dizileri var mıydı orada?
Türk dizileri yok abi.
Ha mesela biraz Türk tamam. dizileri yok. Normalde aslında Türk dizileri dünyanın her tarafına pazarlanıyor ama orada evet. belki de bir filtre var. Mesela bana tanıtıyorsun şu an ülkeyi.
Evet.
Ve bu yaptığın bu elçiliğin vazifesini hani senin gitme şeyinin eğitim kısmının yanındaki diğer mesele olan ülkeyi görmek, anlatmak ve bu bilinçle artık hareket etmek meselesini bize anlatmış oluyor, tamamlamış oluyor.
Evet.
Bir yere gitmenin hakkını vermek lazım. Ben bunu ısrarla söylüyorum. Giden arkadaşlar her zaman söylüyorum. Gittiğiniz yer neresi olursa olsun. Yani Üsküdar'dan Maltepe'ye de gitseniz bir fikir sahibi olmamız lazım arkadaşlar hakikaten.
Evet.
Yarın öbür gün bize sordukları zaman bu adamlar buraya gitti, siz buralara gittiniz diye sordukları zaman konuşmak lazım. Sen şimdi Türkiye'de Malezya'da birini görsen. Karşılaştım Malezya'da biriyle Türkiye'de 5 sene sonra. Adam dedi ki merhabalar falan. Sen de dedin ki önde ben de Malezya'ya gitmiştim 5 sene önce. O da dedi ki sana nasıldı Malezya? Sen ya ben işte sadece yurtta kaldım pek dışarı çıkamadım. Yemeklerini pek yiyemedim falan desen adamla muhabbet kuramazsın. Ama evet. sen desen ki ya Malezya'ya hani beğenmesen bile. Ya abi her yerine gittim balık tuttum şu balıkları gördüm. Sizin camiler çok acayip çok değişik konuşuyorsunuz evet, beni evet. Koreli zannettiler falan desen. Kardeşlik iklimi genişler. Yani mevzu hep kardeşlikse eğer ortak noktamız buluşma noktamız al sana kardeşlik abi al sana İslam kardeşliği al sana Müslümanlık
evet.
yani kabukta kalmamak lazım hakikaten yani şu kabukları artık bir kırmak lazım ve dünya bizi bekliyor dünya beni bekliyor bu şarkıyı bu çağrıyı dilden dile ulaştırmak lazım
evet,
dünya kesin. Bizi bekliyor abi
kesinlikle ya
dünya bizi beklemeye devam ediyor.
Yani çok küçük bir cesaret bulun ve gidin arkadaşlar. Neresi olursa olsun gidin yani.
Çıkıp gitmek lazım.
Tabii.
Bu arada da melankoliye bağlamayalım. Hani şöyle ya çekip gitmek lazım bazen falan. Bakkala gidiyorum deyip Malezya'ya gidiyorum ben. Ben bakkala gidiyorum deyip Malezya'da görüşürüz artık.
Biraz öyle olmak gerekiyor. Ben gerçi biraz yeme hususunda biraz fazla cesaretli davrandım. Bir süre midemi falan bozdum ama evet. alıştım sonradan.
Sen evet cesur bir adamsın hakikaten. Her evet. şeyi yemişsin de tahmin
yedim ederim. Yani hemen hemen her şeyi denedim.
Ama Müslüman bir coğrafya olduğu için öyle kurbağaydı farede falan yemez onlar herhalde.
Yok abi.
Yiyorlar mı?
Aslında kurbağa yemiyorlar. Hı. Sadece bizim Hanefilerin çok tercih etmediği bu seafood dediğimiz işte ahtapot, ıstakoz, karides ama onları yiyorlar. Bu da Şafilerde biliyorsunuz denizden babam çıksa yeriz.
Şey oraya gidince hesabı. Şafi olmak lazım o zaman. Eyvallah.
Şafiler şeyler aslında ben kafama şuradan dank etti abi. Herkes bizim Türk ekipten herkes ayıplıyordu ya. Bunların yemekleri de yenir mi falan. Siz bizim ülkeye gelin bizim ülkenin yemeği. Herkes kendi milletinin yemeklerini herkes yiyebilir. Şundaki lezzete bak diye düşünüyor. Ta ki
damak zevki diye bir şey var ama.
Kuala Lumpur'da bir tane teyzeyle tanıştım. Teyze bir camide gönüllü olarak rehberlik yapıyordu. 2 yıl önce Türkiye'ye gelmiş abi. 15 gün gezmişler. Teyze dedi ki bana. Oğlum dedi 15 gün Türkiye'de gezdim dedi. Son gün bir Çin restoranı buldum. Ancak o gün güzel bir yemek yiyebildim dedi.
Çin restoranında?
He.
Allahu Ekber.
Dedim ki teyze iyi misin? Sonra düşündüm
Çin kebabı.
Sonra düşündüm ki abi koskoca dünyada biz 70 milyonluk adamız. Tamam mı? 70 milyon Türkiye'yiz. Ya insanların bambaşka kültürleri var abi. Çin 1,5 milyar. Malezya başka topraklarda yaşıyorlar. Evet. Allah onlara başka bitkiler vermiş.
Evet.
Yani kimseyi böyle damak tadıyla aslında ayıplamamak gerekiyor. Helal mi, tayyip mi? Ben o niyetle hep yedim. Bazen yani söylüyordum, bana baharatsız verebilir misiniz? Gayet tabii yani. O yüzden birçok yemeklerini denedim. Tatlılarını, içeceklerini denedim.
Güzel mi içecekleri?
Mesela tehtarik diye bir içecekleri var abi. Böyle tadını şöyle tarif edeyim. Süt, şeker, biraz çay, biraz da böyle bebe bisküvisi tadı var. Ama inanılmaz gidiyor. Mesela kol soğuk, böyle buzlu getiriyorlar. İstersen sıcak getiriyor. Hani bizde bir çay edebiyatı vardır ya.
Onlarda da o edebiyat
ben
var.
De mümkün mertebe tehtarik edebiyatını orada yapmaya çalıştım. Meyve suları tabii, ananas, mango suları çok yaygın. Buzlu böyle getiriyorlar.
Oo, canımız çekti. Yeter artık, tamam.
Hakkınızı helal eyvallah. Edin abi, inşallah.
Çok teşekkür ediyoruz Enes. Programımızın sonuna geliyoruz böyle yavaş yavaş. Biz seni ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduk. Yani uzatmak isteriz böyle muhabbetleri. Hem biz öğreniyoruz bir taraftan. Farklı evet. Bir kültürü senden dinlemiş oluyoruz. Sana güveniyoruz yani. Sen bizi aldatmazsan bu konuda.
Eyvallah.
Hem de bir taraftan hani dünya bizi bekliyor dedik ya. Dünyanın neden bizi beklediğini görmüş oluyoruz. Yani oradaki insanların neye ihtiyacı var? Malezya'daki insanların paraya, pula, yemeğe değil. Oradaki insanların hakikaten kardeşlerini görmeye ihtiyacı var. Keza bizim de kardeşlerimizi görmeye ihtiyacımız var. Bu yüzden buluşmamız lazım. İmkanları, fırsatları değerlendirmemiz lazım. Dünya bizi bekliyor diyelim. Programımızın da son mesajı bu olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Sadık Enes Çetinkaya'ya bugün Malezya'dan gelir gelmez ayağının tozuyla Erkam Radyo Genç Zamanlı programında konuk olmuş oldu. Çok teşekkür ederiz Enes.
Eyvallah abicim, ben teşekkür ederim inşallah.
Son bir mesajın var mı buradan?
Son bir
mesaj. Bir gün herkes Malezya'ya gidecek diyor musun?
Evet, bir gün bence bütün Türkiye'liler Malezya'ya gezmeli abi. Çünkü eyvallah. Birbirimizi çok seviyoruz. Bize karşı çok misafirperverler. Yani bundan sonra bir Malezyalı görürsem bu ülkede.
Bundan sonra bir Malezya'ya yanlış yapılırsa bana haber versin. Sadık Enes Çetinkaya. Adres Güngören.
Son mesajımız
Güngören'e gelsin.
Son mesajımız da bu olsun. Malay kardeşlerimizi üzmeyin. Biz burada kimseye de üzdürmeyiz Allah'ın izniyle. Memleketime dönünce de ilk işim onları bulup sarılmak olacak onlara. Eyvallah Allah kardeş. Razı olsun.
Allah razı olsun. Kardeşlerimize, dostlarımıza sarılarak, onların yanında olarak vereceğimiz mesajı en güzel şekilde verebiliriz. Yani bizim hakikaten kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Müslüman kardeşlerimizle, mazlum kardeşlerimizle. Kurban Bayramı geliyor. Bayrama bunu bir vesile kılalım. Kucaklaşalım dostlarımızla. Sıla-i Rahim'i unutmayalım. Ve kardeşlik ufkunu, bizim hani diyoruz ya İslam davası, Müslümanlık davası, Müslümanca şuur. Bunu çevremizden, yakınımızdan başlayarak dünyaya yayalım. Ve dünya bizi bekliyor demeye devam edelim. Diyelim. Evet. Mesajımız da, son temennimiz de bu olsun. Sadık Enes Çetinkaya'ya tekrar teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Genç abi. Zamanında bu haftanın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.